Dijital Dünya.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Dijital Dünya'da birlikteliğimiz başladı. Yapımcımız Zeynep Yıldırım ve mikrofon başında ben Tolga Akkuş. Bu hafta dijital platformlarda karşımıza sıklıkla çıkan ve internet aleminin en büyük problemlerinin başında gelen dezenformasyon konusunu işleyeceğiz Kutay Bey ile. Hoş geldiniz hocam.
Sağ olun Tolga Bey, çok teşekkür ederim.
Öncelikle dinleyicilerimize sosyal medya adreslerimizi tekrar hatırlatmak isterim. Bize Twitter ve Facebook'tan TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirsiniz. Bugün en önemli konuların başında gelen internette dezenformasyon konusunu işleyeceğiz. Öncelikle dezenformasyon nedir? Bununla başlayalım isterseniz.
Tabii ki Tolga Bey, dezenformasyon gerçekten artık günümüzün bir derdi haline geldi ciddi anlamda bakıldığında. Literatürde bunun birçok tanım var ama en temel tanım malum kasıtlı olarak, buradaki kasıtlı kelimesi çok önemli, kasıtlı olarak yanlış bilgi yayma, gerçeğe çarptırma diye tanımlanıyor. Ama ambiyane tamirle dezenformasyonu konuşursak, bence iftira atmanın, yanlış algı oluşturmanın bilimsel adı diyebiliriz kısaca.
Peki insanlar neden dezenformasyona ihtiyaç duyuyor?
Tolga Bey, bununla ilgili benim kendime ürettiğim iki adet teori var. Bunlardan bir tanesi artık itibarın dijitalleşmesiyle ilgili. Hepimiz bir şekilde sosyal medya hesapları kullanıyoruz. Artık kurumlar, kuruluşlar, özel şirketler, kişiler, sanatçılar, devlet liderleri, herkesin bir sosyal medya hesabı var. Herkes buradan kendini olduğu gibi, olduğundan daha iyi veya olmak istediği gibi bir şekilde gösteriyor. Ve günün sonunda da kendisine buradan bir itibar oluşturuyor. Kısaca dijital itibar oluşturuyor. Çünkü artık itibar da malumunuz dijitalleşti. Bu dezenformasyonu en kolay yapabileceğiniz yerde dijital mecralar. Oluşturulan bu dijital itibarı yerle bir etmek, karşınızdaki kişiyi, kurumu itibarsızlaştırmak çok önemli bir hale geldi. İnsanlar bu nedenle dezenformasyonu kullanıyor. Bu birinci aşaması. İkinci aşaması da aslında biraz daha korkunç bence. Bu da bir videoyu daha çok izlettirmek. Bir görüşü daha farklı şekillerde anlatarak belli kitleleri arkanıza almak amaçlı yapılan bir çalışma. Bunun internette çok fazla örneği var. Örneğin buna şunu söyleyebilirim. İnsanlar günümüzde içerik üreticiler, YouTuberlar ne yapıyorlar? Daha fazla izlenmek için çeşitli videolar çekiyorlar. İçerikler üretiyorlar daha doğrusu. Ama malumunuz sıradan gündelik içerikler çok da rağbet görmeyebiliyor. Ne kadar farklı, ne kadar canlı, kaba tabirle, ne kadar bilindiğin dışına çıkan bilgiler, görseller olursa işte takipçi de artıyor, beğeni de artıyor ve bunun sonucunda da para artıyor, maddi kazanç artıyor. Bu nedenle aklınıza gelebilecek her konuda dezenformasyona açık bir toplum haline geliyoruz. Mesela geçen internette gördüğüm bir bilgiyi paylaşmak isterim sizlerle ve kıymetli dinleyicilerimizle. Bir hanımefendi diyor ki dişlerinizi beyazlatmak istiyorsanız alüminyum folyoya işte şu materyalleri ekliyorsunuz ve dişinizde 8 saat tutuyorsunuz. Bembeyaz bir dişe kavuşuyorsunuz diyor. Bunun altına bazı yorumlar yapılmış. Video çok sayıda izlenmiş ama gerçekte ilgisi yok. Bunu yaptığınız zaman ölümle yüzleşme riskine bile almış oluyorsunuz. İşte dezenformasyonun en önemli noktalarından biri de bu diye düşünüyorum ki bununla ilgili çok sayıda örnek de anlatabilirim.
Dezenformasyon bugün baktığınızda aslında bir silah gibi kullanılıyor, bir bomba gibi. Dezenformasyon bombaları yapılıyor. İnsanlar üzerine, şirketler üzerine, ülkeler üzerine ya da başka kuruluşlar, oluşumlar üzerine. Dezenformasyondan korunmak için benim birinci tavsiyem böyle büyük oluşumlara iletişim konusunda profesyonel insanlarla çalışmalı. Peki bunun haricinde dezenformasyondan korunmak için ne yapmak lazım?
Tolga Bey şöyle. İlk önce karşınızdakinin sizi yanlış yönlendirebileceğini bilmelisiniz. Mesela şöyle bir örnekle açıklamak isterim. Malum yaz ayları da geliyor. Birçok insanın artık derdi fazla kilolarından kurtulmak istiyor insanlar. Çeşitli sosyal medya mecralarında binlerce, belki milyonlarca diyet listesi görebilirsiniz. Ama bunları dinlerken de şöyle oluyor işte. Bir arkadaşım denedi, 20 kilo verdi. Ben denedim, hemen bir haftada 8 kilo verdi. Bu insan bedeninden bedenine, fizyolojiden fizyolojiye, psikolojiden psikolojiye değişen bir konu. Birine iyi olan başka bir insana iyi olmayabilir. Bu nedenle biz şuna bakmalıyız. Bir, bu diyeti veren arkadaşın yeterliliği nedir? Bu bilginin geçerliliği, güvenilirliği nedir? Buna bakmalıyız. Artık sosyal mecralarla, internet mecralarıyla birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Birinin ismini yazdığınız zaman internet mecrasına karşınıza onun artık tüm seceresi çıkıyor. Kesinlikle alanda uzman insanlara ulaşmalısınız. Kesinlikle her duyduğunuz bilgiye inanmamalısınız. Her duyduğunuz bilgiye inanmanın haricinde bunu check ederken bir, iki değil, hatta üç, dördüncü mecralardan da teyit alarak yürümelisiniz diye düşünüyorum. Bu çoğu zaman karşımıza çıkan konulardır. İşte bir tarafta bir internet sitesinde A der, başka bir sitede B der. O zaman daha fazla kanala yönelmelisiniz. Malum bilgi kirliliği dediğimiz kavram artık o kadar çok ki çok fazla bilgiye maruz kalıyoruz. İstesek de İstemesek de burada önemli olan doğru bilgiyi, güncel bilgiyi, işimize yarayan bilgiyi seçebilmek diye düşünüyorum.
Şimdi içinden çıktığımız koronavirüs dönemine bakacak olursanız önemli bir kavram vardı. Dünya Sağlık Örgütü'nün sıklıkla andığı infodemi. Yani yalan bilgi
Evet.
salgını. Virüsler gibi yalanlar da viral şekilde hızla yayılıyor ve bu durum gerçekten sizin program başında beri verdiğiniz örneklerle de örtüşüyor aslında. Yani yalan bilgilerin özellikle sağlık alanında bu kadar hızla yayılması insan sağlığını tehdit ediyor. Yalan bilgilerin sizce ne gibi tehlikeleri var? Neler yapabilir? Mesela bir başlangıç olarak ben söyleyeyim. Toplumsal olaylara neden olabilir ya da insanların sağlığını bozabilir. Yalan bilginin bize zararı nedir? Bu kadar onu tehlikeli kılan şey nedir sizce?
Tolga Bey, siz Dünya Sağlık Örgütü'nden bahsettiniz. O zaman sağlıkla başlayalım. Bakın, koronavirüs gibi sıkıntılı, yani koronavirüsün olduğu dönem, bu pandemi döneminde sıkıntılı bir süreç geçirdik. İnsanlar evlerine hapsoldular, evlerinden çıkamadılar, zor bir hastalık yaşadılar, birçoğumuz yaşadık, yakınlarını kaybedenler oldu, zor günler geçirildi. Bu dönemde insanlar her türlü bilgiye açlar. Çünkü ne yapacağını bilmiyorlar. Siz de hatırlarsınız. İşte koronavirüsten kurtulmak mı istiyorsunuz? Sıcak suya yağ dökün için, balla karıştırın. Sürekli sıcak şeyler içinden başlayan bilgiler nerelere, nerelere, nerelere geldi? Hepimiz farklı farklı bilgileri duymuşuzdur. Ama gün geçtikten sonra malumunuz her şeyin daha farklı olduğunu gördük. Hatta aşıyla ilgili bile aşı karşıtları vardı. Hatırlarsınız hala olabilir. Aşının güçlü bir silah olduğuna inanmayanlar vardı. Aşının içerisinde çip var bizi izliyor diyenler vardı Tolga Bey. Mutlaka hatırlarsınız. İşte böyle bir haberle insanlar doğrudan uzaklaşabiliyorlar. Ve sağlıklarından olabiliyorlar, hayatlarından olabiliyorlar. Bu en basitiydi bakın. Ufak bir konu insanı ölüme götürebiliyor. Bununla ilgili çok fazla örnek var. Çeşitli olaylar olabiliyor, dolandırıcılık faaliyetleri olabiliyor. Yine söylediğim insan sağlığı elden gidiyor. Para kazanmak amaçlı insanlar bunu yapıyorlar. Ne kadar izlenirsek o kadar daha çok para kazanırız düşüncesine hakim olan birçok insan, çeşitli içerik üreticileri dünyanın birçok yerinde bu tür yanlış bilgileri piyasaya sunarak izlenme oranlarını artırmaya çalışıyorlar ki nereden bakarsanız Sağlıktan bakın, maddiyattan bakın, gündelik psikolojik yaşamdan bakın. Nereye bakarsanız yanlış bilgi hastalık demektir, zulüm demektir, çile çekmek demektir, psikolojik rahatsızlıklara davetiye demektir.
İnternetteki yalan bilgiler gerçekten hepimiz için büyük tehlikeler oluşturuyor ve sağlığımız başta olmak üzere birçok şeyi etkiliyor. Şimdi dezenformasyon aslında insanların bilerek ve isteyerek karşı tarafa zarar vermelerini sağlayan bir şey. Bir de mizenformasyon var. Yani insanların istemeden de olsa bu dezenformatif bilgileri, yalan bilgileri yaymaları. İnsanlar bir gönderiyi paylaşırken nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Özellikle mesajlaşma uygulamalarında sıklıkla çıkan ses kayıtları vesaire yalan bilgiler. Bunlardan korunmak için nasıl bir internet okuryazarlığına sahip olmamız lazım?
Tolga Bey, gerçekten çok önemli bir soruyla yine karşımızdasınız. Şöyle, hepimizin kullandığı çeşitli mecralardan, iletişim mecralarından çok sayıda ileti alıyoruz, çok sayıda mesaj alıyoruz. Her sabah kalktığımda telefonumda bir sürü ileti görüyorum. Yarısı o kadar mantıksız ki, yani bunu size kim yazdı diye sorabilirim insanlara. Onlar da oradan geldi, buradan geldi, ben gönderdim. Bir saniye. Burada size gelen iletiyi göndermekle yükümlü değilsiniz. Çok önemli. Biz böyle bir şeyi gönderme insanlar artık o kadar değiştik ki hep beraber. Gönderelim. Ah ben gördüm, başkaları da görsün. Hayır. Bu doğru mu yanlış mı? Önce bir dur demeliyiz. Yani bunu 10 kişiye gönderirsen çok güzel şeyler olacak diye böyle mesajlar geliyor. Buna da inanmayın. Gelen her bilgiye de inanmayın. Kesinlikle daha önce de söylediğim gibi. Bir, göndermeyin gelenin her şeyi. İki, kesinlikle kontrol edin. Düşünsenize, yanlış bir bilgi size geliyor. Siz ona inanıyorsunuz ve o yanlışın daha da artmasına yani mizenformasyona da sebebiyet veriyorsunuz. Çok üzücü bir durum bu. Burada şunu söylemem lazım Tolga Bey. Özellikle dezenformasyonda birbirini çekemeyen ticari kuruluşlar bile bu mecraya girmekteler, bu yola girmekteler. Rakipleriyle ilgili yalan haberler yapmaktalar, belli sitelerin altına çeşitli olumsuz yorumlar yapmaktalar ve bu değişik bir yorumu farklı bir mecrada birileri paylaşırsa ve siz de bunu paylaşmaya devam ederseniz işte yanlış bir çığ gibi alıp başına gidiyor. Tekrar söylüyorum, çok dikkatli olmalıyız. Her şeyi paylaşmamalıyız ve mutlaka her gelen bilginin teyitini almalıyız. Çünkü böyle bir dünyada yaşıyoruz artık.
Dijital Dünya devam ediyor.
İnternette çocukları ve gençleri ne gibi tehlikeler bekliyor? Nasıl korumamız gerekiyor?
İnternette neler beklediğini doğru duydun değil mi?
Evet, yani internet bir vahşi batı gibi ve özellikle bu konuda sizin ya da benim bir internet okuryazarlığımız var ama çocuklar burada çok savunmasız. Çocukları internette korumak için, gençleri internette korumak için neler yapmamız gerekiyor? Yeni medya okuryazarlığından başlamak üzere.
Tabii ki. Şöyle, burada en zayıf halka gençlerimiz. Malum bir zincirin gücü en zayıf halkası kadar. Ve bizim burada çocuklarımızı özellikle korumamız gerekli. Burada şöyle bir durumla başlamak istiyorum. Bir, çocukların neleri, hangi sitelere girip girmeyeceğini bir şekilde kontrol etmelisiniz. Bunun için çok güzel ebeveyn uygulamaları var. Ama onun haricinde mümkünse çocuklarla bu hayatı, bu sosyal mecraları biraz birlikte yaşamak lazım. Onların eline telefonu, bilgisayarı verip de gün boyu bizden soyutlamalarını, kendilerini soyutlamalarını kesinlikle istememelisiniz. Ve bu nedenle bu tür süreçleri yönetirken çocuklarımızla konuşmalıyız. Şüphesiz sürekli çocuğunuzun yanında olamazsınız. Ama neler gördün, nasıl haberler duydun, neler yaptın şeklinde çeşitli sosyal diyaloglarla çocukların nelere maruz kaldığını öğrenebilirsiniz ve bu maruz kalan yanlış bilgilerin de önüne kesinlikle geçebilirsiniz. Buradaki her şey iletişimle başlıyor, iletişimle devam ediyor, iyi bir diyalog kurmalısınız ve çocuklarınıza şunu öğretmelisiniz. Her söylenen doğru değil. Hani bir hikaye vardı eskiden, işte yalancı çoban hikayesi. Herkes bilir, kurtlar geldi geldi diyor. İnsanlar ona inanmıyor ama en sonunda gerçek kurtlar geldiğinde sürüyü telef ediyor. Onun gibi illa buraya düşmememiz lazım. Birinci yalanda, birinci dezenformasyona yakaladığımızda buraya bir dur deyip, gerekirse o sitenin, gerekirse o yorum yapanların, gerekirse o iletiyi gönderenlerin bir kendimizce karar listeye alınmasını sağlayabiliriz ve bunu da çocuklarımıza öğretebiliriz.
Evet, ben de çevremde devamlı yalan bilgi gönderenlerin, yani daha doğrusu internet okur yazarlığı olmadığı için bilmeden de olsa bunu yapanları uyarıyorum. Tabii biraz kırıcı olabiliyor. Yani bak, böyle bilgiler gönderiyorsun ama bunu teyit ettin mi? Farklı kaynaklardan sorguladın mı diye sorduğum zaman biraz kırıcı olabiliyor, fakat bunu yapmak gerekiyor. Dezenformasyon sizin için gerçekten büyük bir tehlike mi ve bunu engellemek için özellikle üniversitelerin, iletişim fakültelerinin ya da diğer resmi kuruluşların ne yapması gerekiyor?
Tolga Bey, dezenformasyon kesinlikle bizim için büyük bir tehlike ama bence dünya için büyük bir tehlike. Çünkü yalan bilgiye çok sayıda maruz kalmak o bilgiyi doğruymuş gibi gösteriyor artık. Birkaç yerden aynı bilgiyi duyduğunuz zaman o yalanın içerisinde siz de yaşamaya başlıyorsunuz. Bu nedenle kesinlikle medya okuryazarlığının sadece iletişim fakülteleriyle sınırlı olmaması lazım. İlk öğretimde de, orta öğretimde de gösterilmesi, okutulması, anlatılması, üniversitelerde de bu tür bilgilerin, bu tür derslerin kesinlikle seçmeli ders olarak birçok fakültede açılmasının uygun olacağını düşünüyorum. Bununla ilgili birçok üniversitede dersler var aslında. Şu anda benim bildiğim, işte Ankara için konuşuyorsak, Gazi Üniversitesi'nde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bu tür dersler seçmeli olarak gösterilebiliyor, verilebiliyor. Ve çok sayıda da talep olduğunu duyuyoruz. Bu bizler için iyi, ülkemiz için iyi, gençlerimiz için iyi, aileler için iyi. Çünkü yalan haberleri, gerek dezenformasyonun, gerekse mizenformasyonun, hangisini düşünüyorsanız düşünün, hepsinin önüne geçebilecek konu medya okuryazarlığı ve sonuçta bu tür haberlere bilgiyle bakabilmek, kuşkuyla, şüpheyle bakabilmekten geçiyor. Bu nedenle bu tür derslerin kesinlikle verilmesini, aynı zamanda sadece üniversitelerle sınırlı kalmamasının da önemli olduğunu düşünüyorum.
Siz yalan bilgilerden korunmak için şahsi olarak ne yapıyorsunuz ailenizle?
Tolga Bey, şöyle bir haber geldiği zaman kesinlikle, eğer bunu merak ediyorsam, böyle bir haberin doğru ya da yanlış olması benim için önemliyse bunu kontrol etmek istiyorum ve ana kaynağına ulaşmak istiyorum. Mesela şöyle bir haber gördüm geçenlerde bir üniversiteyle ilgili. Dediler ki bu üniversite dünyada 800. olmuş. Ben üniversitenin sayfasına girdim, üniversite 300. olmuş, örnek veriyorum. Ne kadar farklı, değil mi? Burada ana haber bu üniversitenin gerçek kaynağı, yani gerçek kendi sitesi ya da bu sıralamayı yapan kaynak. Bununla ilgili şöyle devam edebilirsiniz. İşte diyorlar ki ben şu hastanede doktorum. Hemen o hastanenin sitesine gireceksiniz. Diyorlar ki ben TRT'de böyle bir pozisyondayım. O zaman TRT'nin sitesine gireceksiniz. Artık o kadar bilgiye ulaşmak o kadar kolay ki. Çünkü internet değişti, altyapılar hızlandı. Cep telefonları neredeyse herkesin elinde. İnternetsiz ortam neredeyse kalmadı. Bu nedenle bilgiyi teyit etmek için mutlaka ve mutlaka bilginin ana kaynağına ulaşmalısınız. Aracıları ortadan kaldırmalı, ana kaynağa doğru ilerlemelisiniz Tolga Bey.
Evet, ana kaynağa ulaşmak gerçekten önemli ve aslında internetteki bilgileri yorumlayarak da doğru bilgiye ulaşmak çok önemli. Şimdi internet okuryazarlığından bahsetmişken ve internetteki bilgilerden, biraz da internete neler yüklemememiz gerektiğinden bahsetmek lazım aslında. İnternete her şeyimizi yüklüyoruz. Ne zaman tatildeyiz, ne zaman neredeyiz, Nerede çalışıyoruz? Nerede okuyoruz? Ne zaman neredeyiz? İnternete bu tür bilgileri yüklemenin bize ve mahremiyetimize ne gibi zararları var?
Şimdi mahremiyet dediğiniz zaman zaten konu çok daha derinleşiyor. Şöyle söylemem lazım. Yıllar önce Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir açıklaması vardı. Diyorduk ki siz tatile gittiğinizi sosyal medyadan yayıyorsunuz. Hırsızlar da evinize gelmek için bu adresleri takip ediyorlar. Lütfen böyle bilgileri paylaşmayın diye yorumlar vardı. Belki hatırlarsınız. Şimdi bunu şöyle anlatmak istiyorum. Eskiden evlerimizde bu internet bu kadar hayatımızda yokken hatta hiç yokken misafirler evlerimize geliyordu malumunuz. Evinize aldığınız insanlar sizin için özel insanlardı. Evlerimizdeki fotoğraflarımızı, aile fertlerimizi evimize almaya hak kazanan nadir insanlara gösterebilirdik. Şimdi her şeyi artık sosyal medyadan paylaşır olduk. Ne yediğimizden, ne giydiğimiz, aracımızın plakasından evimizin adresine gittiğimiz tatil yerine kadar. Böyle bir bilgiyi insanların bilmesine gerek var mı? Çok net, bunun cevabı yok. Çünkü bu bilgiler kullanılacak. Malumunuz eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın bir sözü var. Diyor ki, eğer ben gençken sosyal medya kullansaydım ki yoktu tabii ki onun döneminde. Ve tüm fotoğraflarımı sosyal medyaya yükleseydim, bugün diyor Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olamazdım. Bakın düşünün, o koltukta oturamayacağını iddia ediyor. Çünkü bu görseller o kadar yanlış anlaşılabilir ki ve insanlara farklı bilgiler verebilir ki buna hiç gerek yok. Biraz gizem hem aile sağlığınız, hem psikolojiniz, hem güvenliğiniz, hem de geleceğiniz için çok önemli. Lütfen her şeyinizi paylaşmayın. Lütfen. Bu çok önemli Tolga Bey. Yani büyük ihtimalle siz de bu fikrime katılacaksınızdır diye düşünüyorum.
Evet, kesinlikle katılıyorum. Aslında güç gizden gelir. Bu sebeple paylaşmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir fotoğraf görmüştüm. Bir kuş, arkasında da bir kedi var onu takip eden ve diyordu ki takipçileriniz her zaman sizi seven, sizin iyiliğinizi düşünen kişiler olmayabilir. Zaten stalkerlık da aslında baktığınız zaman kelime anlamına İngilizce'de bir kişiye zarar verme amacıyla takip etmek anlamına geliyor. Yani oraya doğru çıkıyor aslında. Bir kişiyi gözlemlemek, rahatsız edici derecede gözlemlemek. Şimdi bugün stalk normal hale gelmiş durumda. Yani gözlem ayrı bir şey ama o kişiyi devamlı izlemek, devamlı aksiyona geçmek için onu takip etmek gerçekten aslında hepimiz, bütün sevdiklerimiz internette tehlike altındayız ve ben şunu savunuyorum. Nasıl ki araba kullanırken ehliyet almamız gerekiyorsa, internete girerken de bu konuda temel bir eğitim almamız gerekiyor. Neden ehliyet alıyoruz? Çok basit. Kendimize ya da karşımızdakine zarar vermemek için ehliyet alıyoruz araba kullanırken. Yoksa herkes arabaya binip arabayı sürebilirdi, değil mi? Nasıl sinyal verilir? Nasıl ne yapılır?
Kesinlikle.
Trafiğin adabı nedir aslında? Biraz bunu öğreniyoruz. Motorda ne gibi parçalar vardır vesaire. Fakat herkes internete giriyor ve bütün bilgilerini orada paylaşıyor, hesabını çaldırıyor ya da buluttaki hesabını çaldırıyor, bütün özel hayatı ortaya çıkıyor vesaire. Yani özetle bence internete giren herkes aslında temel bir eğitimden geçmeli ve bu eğitimi aldıktan sonra internet mecralarında dolaşmalı diye düşünüyorum ki bence işin finalinde zaten buraya doğru geleceğimizi düşünüyorum. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?
Tolga Bey şöyle, artık insanlar takip sayısının çokluğuna göre bir prestij elde edeceklerini düşünüyorlar. Düşünsenize hiç tanımadığınız insanlar sizi takip ediyor. Ne yediğinizi, nereye gittiğinizi biliyor. Hiç tanımıyorsunuz. Hiç. Hatta nickname dediğimiz takma hesap isimleriyle bu kişinin erkek mi, kadın mı, hırlı mı, hırsız mı, hangi ülkeden, nereden olduğunu bile bilmiyorsunuz. Tehlikenin farkına varın. O kadar tehlikeli ki bu sizin düşmanınız olabilir, sizi dolandırmak amaçlı sizi takip eden biri olabilir, bir hırsız olabilir, bilgilerinizi çalarak bunu başka mecralarda kullanacak insanlar olabilir. Şu anda çok moda olan bir dolandırıcılık söylemek istiyorum. İnsanların sosyal medya hesaplarındaki fotoğrafları kendi bilgisayarlarına indiriyor insanlar. Daha sonra o isimde farklı hesaplar açıyorlar. Düşünsenize. Sanki bir Tolga Akkuşmuş gibi yepyeni bir hesap açıyorlar. Ya da benim adıma Doktor Nazif Kutayer'den diye bir hesap açıyorlar. Ne kadar tehlikeli ve bizim hesabımızdaki görselleri kullanıyorlar. İnsanlar da buna inanıyor. Diyor ki ya bu adam 40 tane 50 tane fotoğraf koymuş. Demek ki bu kendisi, bu onun, yani bu gerçek bir hesap diye düşünüyor. Çok tehlikeli. Çok tehlikeli, çok tehlikeli. Burada söylemem gereken şu. Bir, hesabınız eğer açık, ulaşıma açık bir hesapsa, herkes, yani herkes hesabınızdaki görselleri görebiliyorsa, o zaman özel bilgilerinizi paylaşmayın. Ya da illa ben özel bilgilerimi paylaşacağım diyorsanız, ki bunu yine tavsiye etmiyorum ama, sınırlı sayıda %100 tanıdığınıza emin olduğunuz insanlarla ufak bir hesap üzerinden yaşantınıza devam edin diye düşünüyorum.
Evet, bugün programımızda internetin biraz karanlık yüzünden bahsetmeye çalıştık. Karanlık taraftan, dark side dedikleri aslında kısımdan bahsetmeye çalıştık. Meşhur filmde de olduğu gibi. Tabii ki internetin hiç mi olumlu yönü yok? Evet, çok olumlu yönü var. Fakat dediğim gibi internet okuryazarlığı olmadan internet kullanmak, ehliyetsiz araba kullanmayı bilmeden şehirler arası yolculuk yapmak gibi bir şey. Bu yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Bugün konuğumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Doktor Nazif Kutayer'dendi. Hocamızla dezenformasyon konusu üzerine konuştuk. Hocam, dinleyicilerimize son olarak iletmek istediğiniz bir konu var mı?
Tolga Bey, son olarak şunu söyleyebilirim ki, çok olumlu yönleri olan internetin bugün en riskli olan yönlerini belirtmeye çalıştık ki dinleyicilerimiz de belli hatalara düşmesinler ve keyifle, sağlıkla, huzurla sosyal mecralarda ya da internet ortamında geçsinler. Bizi dinleyen herkese, tüm TRT yönetimine, bu yayına emek veren herkese saygılarımızı, sevgilerimizi iletiyorum ben de. Görüşmek üzere, sağlıcakla kalın efendim.
Çok teşekkür ediyoruz hocam. Doktor Nazif Kutay Erden ile dezenformasyonu konuştuk. Bize TRT Türkiye Sesi Radyosu sosyal medya hesaplarından ulaşıp duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Dijital Dünya'nın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Hoşça kalın.
Dijital Dünya.